Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Mart 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Gönül İkliminden İnciler bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönlün Miracı başlıklı yazıyı sunacağız. Rabbimiz kullarını daima iman testinden geçiriyor. Fedakarlıksa bu imtihanda gönüldeki imanın seviyesini gösteren mühim bir ölçü. Fedakarlık, kulu Rabbine yaklaştıran en müstesna insanlık cevheri. Mümin, fedakarlığı ölçüsünde Cenab-ı Hakk'a yakınlık kazanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ömrünün tamamını fedakarlığın zirvesinde yaşadı. Rabbimiz, hiçbir beşere lütfetmediği miracı ona ihsan ve ikram buyurdu. 7 kat sema, cennet, cehennem ve sidre-i münteha, kendisine ziyaret ettirildi. Sonrasında Cenab-ı Hak'la baş başa bir mülakat gerçekleşti. Bizler bu yakınlığın mahiyetini tam olarak bilemiyoruz. Lakin Resulullah Efendimiz bize o müstesna yolculuktan müşahede ettiği bazı sahneleri naklediyor. Hiç şüphesiz ki bu sahneler Hakk'a yakınlık yolculuğunda olan bir müminin dikkat etmesi gereken, üzerinde hassasiyetle durması gereken çok mühim noktalar. Bunlardan biri yetim malı yememek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Miraç'ta bir topluluğa uğradılar ve gördüler ki onların dudakları deve dudağı gibi. Bir takım vazifeli memurlar da onların dudaklarını kesip ağızlarına taş koyuyor. "Ey Cibril, bunlar kimlerdir?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam şu cevabı verdi. Bunlar yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir. Rabbimiz ayet-i kerimede insanlığı şöyle ikaz ediyor. Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Buradan hareketle öğreniyoruz ki Rabbimizi hoşnut edecek en güzel davranışlardan biri de yetime kol kanat germektir. Onlar bize ilahi birer emanettir. Bu emanete sahip çıkmakta ancak dünyevi ihtiyaçlarını giderdiğimiz gibi gönül dünyalarını da imar etmekle gerçekleşecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o ulvi yolculuktan dikkatlerimize sunduğu diğer bir husus, gıybetten uzak durmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta rastladığı bir topluluğun bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmaladıklarını gördü. Bunların kimler olduğunu Cebrail'e sorunca o şöyle cevapladı. Bunlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır. Rabbimiz müminlerin vasıflarını zikrederken onların boş ve faydasız şeylerden yüz çevirdiklerini bildiriyor. Efendimiz de bir hadisi şeriflerinde mümini şöyle tarif ediyor. Mümin, ırza, namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse değildir. Yani dilimiz daima rahmet lisanı olacak. Ya hayır söyleyeceğiz yahut susacağız. Bunu kendimize şiar edineceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dikkatlerimize sunduğu bir diğer husus, iffeti korumak. Nitekim Miraç esnasında Cebrail aleyhisselamla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azap içinde bir grup insan görmüşlerdi. Önlerinde güzelce pişmiş, leziz et yemekleriyle çiğ ve kokuşmuş leşler vardı. Fakat onlar o güzelim yemekleri bırakıp pis ve kokuşmuş leşleri yiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların kim olduğunu sorduğunda Cebrail aleyhisselam şu cevabı verdi. Onlar ümmetinden helal hanımını bırakıp da haram olan kadına giden erkeklerle kocasını bırakıp haram olan erkeklere giden kadınlardır. Her bir köşesi kevni ayetlerle dolu olan bu kainatta haramlardan zevk almak tıpkı bir lağım faresinin teressübat çukurlarında dolaşmaktan haz duymasına benziyor. Efendimiz ise bir müminin nezafetini şu teşbihle ifade buyuruyor. Mümin bal arısına benzer. Temiz olanı yer, temiz olan şeyler ortaya koyar. Temiz yerlere konar, konduğu yeri ne kırar ne de bozar. Unutulmamalıdır ki iffet insana ait bir hususiyettir. İnsanı diğer mahlukattan ayıran en farik vasıftır. Onun kaybedilmesi insanlık haysiyetini zayi etmek ve diğer mahlukatın durumuna düşmek demektir. İffetlerini muhafaza eden erkek ve kadınlar Allah Teala'nın engin mağfiretine ve büyük bir ecre nail olacaklardır. Günümüzde ise lanet halkası boyunlarına geçirilmiş, iffetsizliğin denayetine düşmüş, Lut kavminden insanlar türemeye başladı. Toplumlar cahiliye devrinden de beter bir sapkınlar güruhuyla karşı karşıya kaldı. Günümüzün salgın virüsünden daha feci olan ve adına LGBT denilen bu iffetsizlik mikrobu nezih milletimizin asil damarlarına zerk edilmeye çalışılıyor. Rabbimiz muhafaza buyursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu hadisi şerifleriyle bilhassa hanımlara azabı ilahiye duçar edecek davranışlardan kendilerini korumaları için hususi bir ikazda bulunuyor. Miraç'ta cennetin kapısında durup içeri baktım. Oraya girenlerin büyük çoğunluğunun yoksullar olduğunu gördüm. Zenginlerse hesap için bekletiliyorlardı. Ancak onlardan cehenneme gidecek olanların ateşe atılması emredilmişti. Cehennemin kapısında da durup baktım. Oraya girenlerin büyük çoğunluğu da kadınlardı. İbni Ömer radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir defasında "Ey kadınlar, sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben cehennemin çoğunu sizin doldurduğunuzu gördüm." buyurmuştu. Orada bulunan kadınlardan biri, "Niçin cehennemin çoğunu biz dolduruyoruz?" diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. "Çünkü siz çok lanet eder ve kocanızın yaptığı iyilikleri unutursunuz." Toplumları abad eden de berbat eden de kadınlardır. Nitekim Semud kavmini helake sürükleyen iki kadın olmuştur. Diğer taraftan hadis-i şerifte "Cennet annelerin ayakları altındadır" buyuruluyor. "Babaların ayakları altındadır" buyurulmuyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine üç şeyin hak tarafından sevdirildiğini ve bunlardan birinin de saliha hanım olduğunu ifade buyuruyorlar. Dolayısıyla iffetini, haysiyet ve şerefini koruyan müttaki bir hanım ömürlük bir teşekküre layıktır. Bir diğer husus faiz yememek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cehennemde azap gören bazı günahkarların hallerini bizlere şöyle haber veriyor. Miraç gecesi bir kısım insanlara uğradım ki, karınları evler gibi iriydi. Karınlarının içi yılanlarla doluydu ve bunlar dışarıdan görünüyordu. Ben, "Ey Cibril, bunlar kimlerdir?" diye sordum. "Bunlar faiz yiyenlerdir" cevabını verdi. Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Şayet faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından faizcilere karşı açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz sermayeniz sizindir. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz." Bir başka husus, darda kalmış olana borç vermek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Miraç gecesinde cennetin kapısı üzerinde şu ibarenin yazılı olduğunu gördüm. Sadaka 10 misliyle, borç vermekse 18 misliyle mükafatlandırılacaktır. Ben, "Ey Cibril, borç verilen şey niçin sadakadan daha üstün oluyor?" diye sordum. Çünkü sahil çoğu kere yanında para olduğu halde sadaka ister. Borç isteyense ihtiyacı sebebiyle talepte bulunur cevabını verdi. Bununla birlikte borçlulara elden geldiğince kolaylık göstermeli, bilhassa borçlu samimi bir şekilde ödemeye gayret ettiği halde buna muvaffak olamıyorsa ona mühlet vermelidir. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Eğer borçlu darlık içindeyse bir kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet vermek gerekir. Eğer gerçekleri anlarsanız bunu sadakaya saymak sizin için daha hayırlıdır." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mazi, hal ve istikbal kayıtlarından müstani olduğu Miraç gecesinde istikbale ait bir takım ibretli vakalar da seyretmiş ve bunları mazi sigasıyla, yani olmuş bir hadise gibi nakletmişlerdir. Bununla alakalı bir misal de Aşere-i Mübeşşere'den Abdullah bin Avf Hazretleri hakkındadır. Efendimiz buyuruyor: "O gece Abdurrahman bin Avf'ı gördüm. Cennete oturduğu yerde emekleyerek giriyordu. Ona dedim ki, niçin bu kadar ağır geliyorsun? Dedi ki, ya Resulallah, malımın hesabı dolayısıyla çocukları bile ihtiyarlatacak kadar ağır sıkıntılar geçirdim. Öyle ki bir daha sizi göremeyeceğimi zannettim." Rabbimizin verdiği nimetler karşısında müminin sergilemesi gereken tavrı Ebu Zer radıyallahu anh şöyle naklediyor: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'nin Harra mevkiinde yürüyordum. Derken Uhud dağını gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ebu Zer," dedi. Ben, "Buyur ya Resulallah, emrine amadeyim," dedim. Efendimiz, "Yanımda şu Uhud dağı kadar altın olsa, bu beni sevindirmez. Bir borcu ödemek için ayırdığımdan başka da yanımda bir dinar bulunarak 3 gün geçmesini istemem." Allah Resulü önüne, sağına, soluna ve arkasına elleriyle verme işareti yaparak, "Yanımda bulunanı Allah'ın kullarına şöyle şöyle dağıtmak isterim," buyurdu. Sonra yoluna devam etti ve "Dünyada varlığı çok olanlar, ahirette sevapları az olanlardır. Yalnız sağına, soluna ve ardına şöyle şöyle ve şöyle, yani bol bol verenler müstesnadır. Fakat onlar da ne kadar azdır." Velhasıl, ahirette kurtuluş beraatını almak isteyen bir kimsenin bu fani cihanda hayatını Miraç ufkunda yaşaması şart. Bunun için de gönül aleminin tezkiye edilmesi gerekiyor. Nitekim Cebrail aleyhisselam, meleklerin en üstünü olduğu halde Sidre-i Münteha'dan öteye geçemedi. "Ben bundan sonra bir adım daha atarsam yanarım," dedi. Fahri Kainat Efendimiz ise çok daha ötesine geçti. Cenab-ı Hak'la baş başa bir mülakat gerçekleştirdi. Dolayısıyla insan da nefis problemini hallettiğinde meleklerden daha öteye geçebiliyor. Rabbimizin lütfuyla mülaki olduğumuz 3 aylar mevsimi, kalp alemimizin tezkiye edileceği en güzel fırsat demleri. İçinde barındırdığı mübarek gün ve gecelerin çokluğu ve feyzi dolayısıyla 3 aylar, her yönüyle manevi eğitim ayları. Cennet kazancının en kârlı zamanları. Bu demlerde Miraç gibi benlikten sıyrılıp da 7 kat göklere yükselmeyi ifade eden mucizevi hadiselerdeki hikmetlere ram olup, o gönül ufkuyla feyizli bir ibadet hayatı yaşayabilenlere ne mutlu. Cenab-ı Hak cümlemize böyle bir gönül kıvamı ihsan eylesin. Bizleri nefsimizin şerrinden muhafaza buyursun. Rızasına muvafık bir kulluk hayatı yaşayıp, sonsuz miraca nail olan bahtiyarlar zümresine dahil eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönlün Miracı başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza değerli dinleyenlerimiz. Sırada Şefika Meriç'in kaleminden Alan Sensin, Veren Sen başlıklı yazı var. Nasıl ki fert olarak zaman zaman belli musibetlerle karşılaşıyor ve bir imtihana tabi tutuluyorsak, aynı şekilde insanlık olarak da topyekun ilahi imtihanlara muhatap olabiliriz. Bütün insanlığı ilgilendiren salgın hastalıklara, deprem, afet ve hatta savaşlara bu gözle de bakabilmeliyiz. Olup biten hiçbir hadise Allah'ın ilim, kudret ve hikmetinden uzak değildir. Müslüman olarak bizler, hadiselerin sadece seyircisi değil, aksine olup bitenleri tahlil eden, görünen ve ilk anda fark edilmeyen mesaj ve hikmetler üzerinde tefekkür eden, dersler çıkaran, ibret alan ve daha önemlisi yaşananlardan bir yol haritası çıkartıp hayatı tekrar tanzim eden insanlar olmalıyız. Biz olup bitenin gereksiz detaylarına gömülerek dünü, bugünü ve yarını ıskalayamayız. Her hadiseye Rabbimizin murad ettiği pencereden aklederek ve tefekkür ederek bakmak zorundayız. Yaklaşık bir yıldan beri insanlık alemi COVID-19 kaynaklı bir salgınla karşı karşıyadır. Bu salgın hastalığın kaynağı hakkında tabii bir şekilde mi ortaya çıktığı yoksa insan eliyle üretilen bir biyolojik silah mı olduğu konusunda farklı komplo teorileri bulunsa da bu durum şu gerçeği değiştirmemektedir. Ortada bütün insanlığı tehdit eden büyük bir tehlike ve risk olduğu gerçeğini ve insanlık bütün düzenini alt üst eden bu musibet karşısında çaresiz kalmıştır. Küçücük bir mikrop, ekonomiden siyasete, günlük hayattan cemiyet ve aile hayatına kadar her şeyi baştan sona değiştirmiş ve yeniden şekillendirmiştir. Ancak bütün bunlar bir tarafta, bizim burada dikkat çekeceğimiz hususlarsa meselenin bambaşka bir boyutuyla ilgilidir. Modern dünyanın sunduğu daha çok akla dayanan çözüm yolları, bir noktadan sonra insanın Rabbi ile olan bağını zayıflatmakta, her şeyin çaresinin kendisinde olduğunu düşündürmektedir. Öyle bir dünyada yaşıyoruz, öyle bir haber bombardımanı var ki sanki bütün her şey insanların elinde. İnsanlar başlarına gelen bu musibeti kendi bilgi, güç ve imkanlarıyla def edecekler. Başka hiçbir güce gerek yok. Bu modern bilimi kutsayan kimselerin geliştirdiği bir zihin yanılması. İnsanın her şeyiyle bilime muhtaç olduğu, bilimin her şeyi çözeceği algısı. Bu anlayış içinde hastalık ve musibetlerin başlangıcında, ilerlemesinde veya gerilemesinde yahut tamamen ortadan kalkmasında insanüstü bir varlığın daha açık ifadesiyle Allah'ın bir payı, rolü yok. Onlara göre bu hastalık sadece maddi bir sebeple ortaya çıkmış ve insan eliyle sadece maddi sebeplerle ortadan kaldırılacaktır. Bunun ötesinde manevi faktörleri aramak boş iştir, vakit kaybıdır, gericiliktir. İşte tam da bu zihniyet ve inanç İslam'ın reddettiği bir bakış açısıdır. Oysa İslam'a göre Allah'ın ilmi dışında hiçbir şey vuku bulmadığı gibi onun yardımı ve himayesi olmadan da hiçbir beladan kurtulmak mümkün değildir. Elbette insan, bilgi, güç, istidat ve imkanları nispetinde elinden geleni yapacaktır ve yapmalıdır. Ancak Allah'ı unutmadan. Zira insanın keşfettiği ilacın terkibinden bulduğu aşının formülüne kadar sahip olduğu bilginin, tecrübenin ve tahminin de yaratıcısı Allah'tır. İnsana o aklı ve düşünme yeteneğini veren de O'dur. İnsan kendisini de diğer varlıkları da yaratan, yöneten gücün Allah olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Bu hadiseyi modern asırlarda insan aklının Rabbine meydan okuyucu bir tavra dönüştüğü, her teknolojik gelişmenin insan ego, benlik ve kibrini büyüttüğü ve insanı adeta ilahlaştırdığı bir zaman diliminde okumalıyız. Allah, bu kendini beğenmiş güruhun burnunu yere sürtercesine, kendisine acziyet ve zayıflıklarını göstermektedir. Cenab-ı Hak adeta tek bir mikropla sizin devasa ekonomilerinizi, son model savunma sistemlerinizi, övünüp durduğunuz bilim ve teknoloji devrimlerinizi böyle hizaya getiririm demektedir. Tabii anlayabilen. Diğer taraftan bizim rahatça altından kalkabileceğimiz sıradan işlerde de, boyumuzu aşan büyük meselelerde de Allah'a sığınmak, O'nun yardım ve inayetini istemek kulluğumuzun nişanesidir. Bu yüzden biz hayatımızın her karesinde Bismillah diyerek Allah'ın adıyla iş tutarız. Onu zikrederiz, onu yanımızda hissederiz. Ondan aldığımız iman ve ibadet neşvesiyle hayatımızın her anını kulluk şuuruyla zinetlendiririz. Bu sebeple başkalarının hazırlayıp sunduğu, dilimizde tekrar edip durduğumuz, ancak inanç, düşünce ve değerlerimizle uyuşmayan şu ifade kalıpları bize oldukça yabancıdır. Koronayla savaşı yendi, koronayı alt etti, koronayla mücadele ediyor, korona belasına yenik düştü veya koronadan kaybettik. Hatta bunu daha farklı boyutlara taşıyan Azrail'e çelme attı, Azrail'i yendik gibi ifadelerde vardır ki ciddi bir inanç probleminin tezahürü. Bu ve benzeri kalıp cümleleri çoğu kez düşünmeden kullanırız. Ancak bunların içinde gayretullah'a dokunabilecek kısımlar da var. Öncelikle bunlar ruhsuz, maneviyatsız cümleler. İnsanla maddeyi karşı karşıya getiren, sadece insan güç ve iradesine önem atfeden, daha önce ifade ettiğimiz üzere Allah'ı devreden çıkaran anlayışın yansımaları. Bu ifadelerde iman, kader, teslimiyet ve tevekkül derinliği yok. Allah'a inanan bir kul olarak ağzımızdan çıkan cümlelere de dikkat etmeliyiz. Normal zamanlarda Allah'a olan kulluk, niyaz ve duamızı hastalık ve musibet anlarında daha da ziyadeleştirmeli, Allah'tan sabır ve namazla yardım istemeliyiz. Zira bu musibet bizim zaaflarımız, günahlarımız, isyan ve hatalarımız yüzünden gelmiştir. Bundan kurtulmanın yolu da öncelikle eksik ve hatalarımızı fark edip telafi etmekten geçer. Hatalarımızı fark etmek de, bunları telafi etmek de yine Allah'ın lütuf ve inayetiyle olur. Derdi veren Allah, dermanını da verecektir. Mü'min duaya, ilticaya, nedamete sarılmalı ve Rabbinden bütün insanlık adına af dilemeli, adeta içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi de helak etme ya Rabbi demelidir. Bu salgına ferdi olarak müptela olmuş, hastalanmış yahut kalıcı hasarlara maruz kalmış kardeşlerimiz de meseleye mümin gözüyle bakmalı, dünya hayatının bir imtihan yeri olduğunu düşünmeli, asla isyan ve ümitsizliğe düşmemelidir. Allah, kullarını bu ve benzeri musibetleriyle temizler, günahlarını affeder ve onların derecelerini yükseltir. Hüdayi Hazretleri'nin ifade buyurduğu gibi, mülkün gerçek sahibini tanımalı, acziyet ve kulluğumuzu itiraf etmeli ve alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hakikat üzre anlayıp bilen sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var diyebilmeliyiz. Velhasıl, vaka şu ki, dünyanın siyasi, ekonomik, sosyal gidişatını kurgulayan modernist ve küresel akıl, ilahi iradeyi yok sayan, insan aklının her türlü işin üstesinden gelebileceğine inanan zavallı bir akıldır. İlimle, bilimle, teknolojik gelişmelerle ölüme dahi çare bulacağı vehmine kapılan akıl, batılın temsilcisi, daha çok şeytanın yardımcılığını yapan topal akıldır. Biz her zaman, bizim yüceler yücesi, merhametliler merhametlisi bir Rabbimiz var ve o bize yeter. O ne güzel vekil ve ne güzel yardımcıdır demeliyiz. Her zaman ondan geldiğimizin şuurunda olmalı ve bir gün mutlaka ona döneceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. Şu fani dünyada istikametimizi bozacak her türlü yanlış anlayıştan, inançtan, amelden ve düşünceden uzak olmalıyız. Allah hastalıkta da, sağlıkta da, zorlukta da, kolaylıkta da kulluk ve şükür nimetinden bizleri mahrum eylemesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Şefika Meriç'in kaleme aldığı Alan Sensin, Veren Sen başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de son olarak. Şemnem Dergisi'nin Mart 2021 sayısından paylaştık bu yazılarımızı değerli dinleyenler. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geçeniz hayırlı olsun, hoşça kalın.